أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları genel başlığı altında amcaları bölümünün Ebu Talip amca birinci bölümüyle beraberiz. Şimdiye kadar Haris amca yapıldı. 4 bölüm. Amcaları 5. bölüm olmuş oluyor. Ancak hem amcaları olarak 5. bölüm ama Ebu Talip amca için 1. bölüm olarak inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle dersimize başlamış olalım. Aynı şeyi tekrarlayarak girmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak için yakınlarını da tanımak durumundayız. Kaldı ki Ebu Talip amcayı genelde bütün herkes yakinen tanır. Şimdi bakalım Ebu Talip amcayı ne kadar tanıyoruz ve hangi yönlerini burada inşallah paylaşmaya çalışacağız. Ebu Talip bin Abdülmuttalip Mekke'de nübüvvetten 75 yıl önce, yani yuvarlak 535-536 yıllarında doğuyor. Şimdi genelde iki ifade kullanıyorum. Mekke için nübüvvetten önce, nübüvvetten sonra, Medine için de oraya sıra geldiğinde hicretten önce, hicretten sonra şeklinde kullanacağız. Şimdi nübüvvetten önce dendiği zaman kıymeti dinleyenlerim, yani nübüvvetten, yani risaletten, peygamberlikten efendim 75 yıl önce demek, ilk vahide Ebu Talip amca 75 yaşında demektir. Bir de olayın böyle bir matematik boyutu var. Hem öyle akılda kalır diye öyle ifade ettim. Yani konuyu anlatırken önümüzde 75 yaşında, epey yaşını başında almış bir adam görüyoruz. Ebu Talip'in annesi daha önce dedeleri ve ninelerinde gördüğümüz Fatıma nene diye bildiğimiz Fatıma binti Amr. Ebu Talip'in asıl ismi Abdümenaf. Abdümenaf'tır. Asıl isim budur. Ama Ebu Talip olarak biliniyor. Çocukları içerisinde en büyük oğlu Talip, o Talip'in babası anlamına Ebu Talip. Annelerimizden mesela Ummu Seleme, efendim Ummu Habibe deriz ya. Yani normalde Ummu Seleme'nin adı Hint, Ummu Habibe'nin adı Remle. Ama işte Seleme adlı oğlundan dolayı künye almış Ummu Seleme. Efendim diğer bakımından da Umame, işte kızlar, yani isimler anneye babaya künye oluyor. Bazen mesela Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Bekir'in Bekir diye bir oğlu yoktur. Yani her Ebu ile başlayan isim değildir, sıfat değildir, yani bazen isimdir. Burada asıl adı Abdümenaf olduğu halde ilk oğlu Talip olması itibariyle Talip isimli, Talip'in babası anlamına Ebu Talip. Dolayısıyla biz bir daha Abdümenaf deyimini kullanmayacağız. Hepinizin bildiği ifadeyle devam edeceğiz. Yani zamanla bu künye kendisine isim olmuş ya, Ebu Talip. Onun da inşallah devam edelim bakalım. Önce şöyle bir kişiliğini, karakterini tanımaya çalışalım. Ebu Talip'in babası, Abdülmuttalib'e kişilik ve karakter yönüyle çok benzediği bilinmektedir. Şimdi Abdülmuttalib'i genişçe gördük. Hakikaten otoriter bir isimdi. Bu da öyle. Babasına benzetilir daha ziyade. Aynı şekilde babasının ölümünden sonra Mekke'nin hakimliği gibi bazı önemli görevleri üstlenmesi bize onun Mekke halkı tarafından da sevilen, sayılan, sözüne itibar edilen, güvenilir ve her kabile tarafından benimsenmiş biri olduğunu göstermektedir. Bunu da bilelim, bilmek durumundayız. Ebu Talip amca cahiliye döneminde dahi kendisini kötü alışkanlıklara kaptırmamış, çirkin işleri yapmamış, babası gibi ağzına içki bile sürmemiştir. Burada bile demek durumundayım. Çünkü henüz daha İslam yok, din yok. İçki içiliyor. Normal bazı ülkelerde yani su gibi içkilerin içildiğini biliyorsunuz. Yani normal meşrubat gibi içki içiyorlar. Orada da böyleydi yani. Ebu Talip amcanın yardımseverliği, cömertliği, akıllı oluşu, basiret sahibi oluşu ve onurlu bir insan oluşu, akrabalarını ve himayesi altında bulunanları her zaman koruması onun karakteri ile Abdülmuttalib'in karakteri arasındaki benzerliği bir de bu yönden göstermektedir. Bundan dolayıdır ki Abdülmuttalib ölümüne yakın himayesi altında bulunan Hazreti Peygamberi Ebu Talib'e vasiyet etmişti. Mesela diyorlar ki işte Araplar ufak bir şeyde savaş çıkarırlardı. Kılıç çekerlerdi. Küçük bir şey oldu mu iki kabile birbirine girerdi. Ya şu trafiğe çıkıyoruz. Trafikte bile millet birbirini yiyor. Yani bu her millette var bu. Şimdi ben bunu niye söyledim? Ebu Talip amcanın Ficar savaşlarında önemli bir rolü var. Şimdi Ficar savaşları Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çocukluğu gençliğinde 2-3 defa yaşadı bunlara Peygamber Aleyhisselam. En son 20 yaşlarına yakın da yaşamıştı. Yani çok bazı meseleler var çok fazla. İşte şu kabile buna bunu yaptı, bu kabile bunu yaptı. Bir de Araplar haram aylar dedikleri 4 tane ayda savaş yapmazlardı. Ama öyle bir hadise meydana geldi ki efendim bu haram aylarda savaş yapmak zorunda kaldılar. Bunlara Ficar savaşları denir. Bu savaşlarda Ebu Talip çok ciddi bir şekilde önce böyle bir kapışma olmaması için elinden geleni yapıyor. Ancak sonuçta ifade etmeye çalışıyorum. Yani öyle şey oluyor ki bazen biz de bunu yaparız, yaşarız. Sonra kendi kendimize kalınca ya bağırmasaydım iyi olurdu. Şöyle demeseydim iyi olurdu diye üzüldüğümüz olur ama kılıç çekildi mi, ok atıldı mı artık öyle desem de artık boştur yani. O yüzden ben bu kadarını söyleyeyim. Burayı niye ifade ediyorum? Çünkü devamlı artık alıştınız siz de. Ben de söylüyorum açık açık. Yaptığım her sohbeti derli toplu yazmaya çalışıyorum. Sohbet bittikten sonra da kitap olarak yayınlıyorum. O yüzden ben de bu konuyu Ficar savaşlarını özet olarak aldım. Ancak bunun tamamını size aktarmayacağım burada. Ama sadece bilmeniz gereken bir şey ben tekrar söyleyeyim. Orada çok olgun bir duruş sergiledi. Az kişinin ölümüyle savaşın durdurulması sağlandı. Hakkında çok iyi şeyler, böyle övücü şeyler ifade edildi. Bugün medya dediğimiz o gün şairlerin şiirlerle kendisi de şairdir Ebu Talip. Böyle müthiş şeyleri söyleyerek uzun uzun ifadeler var. Bunları görüyoruz. Evet, ben devam edeyim onun o ruh haline. Ebu Talip amcanın öne çıkan özelliklerinden birisi onun şair oluşudur. Yalnız bu şair kelimesini o günkü şairle bugünkü şairleri kıyaslamayalım. Yani iyi bir medya mensubu yani öyle düşünün. Yani halkı yönlendirebiliyor ifadeleriyle. Kaynaklarımızda ona atfedilen çokça şiir var. Bunların birçoğu temelli kaynaklarımızda mevcut. Hatta onun şiirleri bir araya getirilerek matbu bir eser şeklinde yayınlanmıştır. Şiir o dönemin en güçlü silahı. Şairler de en önde gelenler arasındaydılar. İslam tarihi çalışan bir insanın, ayeti kerime tefsir çalışan bir insanın, hadis çalışan bir insanın bu Arap şiirini bilmesi şart. Önce onu söyleyeyim. Yani edebiyat oradadır. Ona mana verirken oradan mana çıkarırsınız. Yani birbirine kızdığı zaman nasıl bağırır, ne söyler? Bu şiirlerde çıkıyor edebiyat. Her devletin böyle, her milletin edebiyatı vardır. Öfkeli şeyler, dramatik şeyler, komedi şeyler, neler derler, nasıl şaka yaparlar hep oralarda görürüz. O yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın şakaları konusunda da o hadislere mana verilirken çokça şiirden istifade edilir. Çünkü kelimeye mana veremiyorsun. Onlar Arap oldukları halde, Aleyhisselam Arapça ifade kullandığı halde bazıları o kelimeyi, Hazreti Enes'in mesela, ben ilk defa duydum diyor böyle bir kelimeyi mesela, Arap'tır. İlk defa duydum diyor. Böyle konum o değil de yani anlayın diye söylüyorum. Yani Ebu Talip amcanın şair oluşu, yani bir odaya oturup işte bugünkü deyimle eline bilgisayarı alıp şiir yazmıyor. Ya da bir masaya oturup eline kağıt kalem alıp şiir yazmıyor. Genelde Araplarda şiir daha ziyade irticalen söylenir. Yani böyle toplumda çıkar kürsüye, o anda ki doğaçlama deriz hani, o andaki gelen şeyi söyler ve mükemmel bir şekilde hece uyumu vardır, kafiye uyumu vardır. Böyle çok güzel, mükemmel bir edebiyat vardır. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ifadelerini sürekli söylüyorum. Ayet-i kerimeleri çok iyi anlamak için bu edebiyata ihtiyacımız var. Evet, yani onun şair yönünü ifade ettik. Bunu söylerken altını çiziyorum. Çünkü birkaç kere ya aşağıda gelecek ama mesela çok uzun bir şiir var. Ben almıştım kendi diğer dosyama. Baktım çok uzun. Oradan da mesela biraz kırptım onu İslam tarihi çalışmamda. Bazı faaliyetlerde destek olanları övücü, engelleyenleri yerici, çok seviyeli ifadeleri var Ebu Talip amcanın. Çok seviyeli. Bu kadar mı? Yok. Peki neyle geçiniyor? Mekke'de büyük çoğunluk, neredeyse %100'ü ticaretle geçiniyor. Dolayısıyla ticarette uğraşan tacir bir insan. Babasından Mekke'nin bazı önemli vazifelerini devralıncaya kadar ticari faaliyetlerini sürdürmüş ve ailesinin geçimini bu yola sağlamıştı. Ancak kendisine yönetimle ilgili çokça görevler verildiği için ticaret hayatından kazandığı para onu ve ailesini rahatlatıp mutlu edebilecek bir seviyede değildi artık. Şimdi ne demek bu? Her yerde olur mu? Mesela bazı dernek faaliyetleri, vakıf faaliyetleri olur, çalışmaları olur. Buralarda insanlar gönüllü çalışırlar. Bunların ücretleri yoktur. Böyle gönüllü hizmetçiler olur, hizmetler yapılır. Mekke'deki bu vazifeler efendim gönül esasına dayandığı için ve kişiyi de çokça meşgul ettiği için, mesela öyle bir görevleri almadan önce ticari seferlere giderdi, uzak yerlere ticari seferlere giderdi, gelirdi, ticaret yapardı, güzel şeyler kazanırdı, güzel insanlarla beraber olurdu, çok bunlar meşhurdur. Ama artık yani bugünkü deyimle devlette önemli kademelerde önemli görevler üstlendiği için böyle yani bir yere gitmek 1,5-2 ay demek, orada bir ay kalmak demek, gelmekte 1,5-2 ay demek. Yani nereden bakarsanız bakın 4-5 ay uzak kalıyorsunuz memleketinizden. Ticari kervan budur. Öyle kulaklara kolay geliyor mu? Öyle değil. E şimdi aldığı görevler, yani devlet görevleri var. Yani bugünkü deyimle biraz daha küçülteyim, vakıf görevleri, dernek görevleri var. En fazla bir gün 2 gün diyelim gitmeyebilirsin ama böyle 2 ay, 3 ay, 5 ay orada oraya gitmeyince ora çöker. İşte o yüzden Mekke içinde küçük ticari faaliyete düşmek zorunda kaldı. Yani toptan işi bırakmak zorunda kaldı. Perakende aldı, sattı bir şeyler. Evini zor geçindirecek durumda kaldı. Ebu Talip amca zannedildiği gibi fakir biri değil. Önce onu söyleyeyim. Varlıklıydı. Güzel de geçiniyordu ama aldığı görevler ticaret hayatını sürdüremediği için hazır para ne kadar dayanır? O hesabı düşünün. Zaman içerisinde ancak yani evi zoraki çevirecek durumlarda kaldı. Şimdi bunlar mesela sikaye vazifesi, sidane vazifesi, böyle bunları saymayacağım. Yani işte Kabe'ye ilişkin hizmetler, hacılar geliyor gidiyor, umreciler geliyor gidiyor. İslam'dan önce de bunlar gelip giderdi. bazı yanlışlarla beraber bunlar yapılıyordu. Onlara bir takım vazifelerle hizmet yapılıyordu. İşte yedirmek, içirmek, konaklamak vesaire. Yani şimdiki gibi oteller yok, bir şey yok bir yerde yani. Şimdi adam mesela diyelim su içecek, su nereden bulacak? Ne bileyim bir şey yiyecek mesela, yani öyle şey yok. Bunlar karşılıyordu. İşte bundan dolayı böyle zoraki geçinmişti. Hatta hatırlayın, Peygamber aleyhisselam onun yanında kaldığı dönemde amcasının böyle sıkıntıya düştüğünü görünce bir müddet çobanlık yaptığını, yuvarlak bir veya 1,5 yıl çobanlık yaptığını, parayla çobanlık yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu Peygamber aleyhisselamdan biliyoruz. İşte o amca bu amca. Ebu Talib'in insanlara çok düşkün ve iyi bir yönetici olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu güzel ahlakı sebebiyle bazı problemler oldukça ona giderlerdi. Buna bir örnek vereyim. Şimdi Kabe'nin yeniden yapılması meselesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kabe hakemliği olayı meşhurdur ve yuvarlak olarak 35 yaşlarındayken bunu yaşamıştır Aleyhisselam. İşte o hadisenin bu sefer de Ebu Talib amca tarafından duruşu. Yani Kabe yeniden yapılacak, Mekkeliler eskimeye ve yıkılmaya yüz tutan Kabe'yi yeniden inşa etmeye başlıyorlar. Ancak az önce söyledim, Hazreti Peygamber'in başından geçen meşhur Kabe hakemliğinden sonra Kabe çatısına kadar yeniden inşa edilmiş, ancak çatı için ağaç malzeme lazım olunca inşaat durmuştu. Çünkü malzeme bitiyor. İnşaat durmuştu. Mekke halkının elinde çatıyı yapabilecek ağaçları yoktu. Çatı derken yani illa ki böyle bugün bizim çatılarımız gibi değil. Düz tavan düşünün yani. Üstünü kapatmak için yani, güneş bakmasın içeri diye. Bulmaları da çok zor. O sırada Habeşistan Necaşisi'nin Şam'da bir kilise inşa etmek için Habeşistan'dan gönderdiği ağaç yüklü gemi Cidde kenarında parçalanmış, rüzgarın da etkisiyle geminin yükleri sahile vurmuştu. Bunu haber alan Mekkeliler hemen Ebu Talib'e gelerek durumu ifade ediyorlar. Ebu Talib Cidde'ye gidiyor ve oradaki hadiseyi onları görüyor. Habeş Necaşisi'nden Kabe için ağaçları ve marangozları. Ustaya da ihtiyaç var. Bedeli karşılığında istiyor. Necaşi de Ebu Talib'e bu ağaçları marangozla beraber hibe ediyor. Ücretsiz veriyor yani. Bu sayede Kabe'nin inşaatının kalan kısmı da tamamlanmış oluyor. Şimdi efendim, Abdülmuttalip dedeyi görürken kısmen değindim. Epey ders geçti. Belki unuttunuz ama Necaşi'nin bir dönem efendim böyle bir esareti var gençliğinde. Abdülmuttalip amcanın ona sahip çıkması var. İşte bu sahip meselesinde Ebu Talip de o günlerde epey bir yetişkin, büyük bir insan. Dolayısıyla o da biliyor bunu. Yani hani ben sana yardım etmiştim, sen de bana yardım et anlamında değil de nazı geçer anlamında. Dikkat edin. Yani zaten para karşılığında istiyor. Ama muhtemelen demiştir yani, bizim işte durumumuzda pek müsait değil, biraz uygun fiyata ver demiştir diye düşünüyorum. Kaynakta böyle ifade yok. Ama Necaşi hakikaten asil bir insan, tutuyor onları da efendim marangozlarla beraber hediye ediyor, yani para almıyor. Şimdi bana şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Soramıyorsunuz biliyorum, bu radyo programı. Tek ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Ama hocam bu Necaşi o Necaşi mi diye aklınıza geliyor. Necaşi isim değildir. Necaşi sıfattır. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde Habeş hicretleri esnasındaki Necaşi'nin adı Ashame idi. Bunun adı şu anda kaynaklarda verilmiyor. Ama mümkündür, onun yeni zamanları olabilir. Ama odur değildir diyemiyorum. Evet. Resulullah Aleyhisselam henüz 36 yaşlarındayken Mekke'de şiddetli bir kıtlık olmuştu. Hocam Ebu Talip konuşuyorduk, Resulullah'a geldi. Şimdi amcanın bir faaliyetini göreceğiz. Ama Resulullah'ın yaşından gidiyoruz şimdi. Aleyhisselam 36 yaşına gelmiş. Yani 4 yıl sonra peygamberlik görevi verilecek. Hemen her aile bu kıtlıktan etkilenmişti. Yani çok şiddetli bir kıtlık oluyor. Ebu Talip ise kalabalık bir aile reisi olduğu için geçinmekte herkesten çok daha zorluk çekiyordu. Çocuklarını görürken bu konuda bazı tahsiller yapacağım. Yani Resulullah Aleyhisselam onun evinde kalırken kalabalık değillerdi. Onu söyleyeceğim. Ama artık şimdi kalabalık. Resulullah Aleyhisselam çok sevdiği amcasına yardımcı olmak amacıyla diğer amcası Hazreti Abbas'ın yanına gidiyor. O bayağı iyi bir tüccar ve epey zengin. Onunla konuşup anlaşıyor. Beraber Ebu Talip amcanın yanına geliyorlar. Diyorlar ki sen bunu onur meselesi yapma. Senin çoluğun çocuğun fazla sıkıntı çekiyorsun. Çocuğun birini ben alayım diyor Aleyhisselam. Birini de bu hasene 35-36. O yüzden 35 de diyeyim Resulullah'ın yaşını. Bu durumda o da artık bir şey diyemiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali'yi alıyor. Abbas amca da Hazreti Cafer'i alıyor. Şimdi biliyorsunuz ilk Müslümanları sayarken çocuklardan Hazreti Ali deriz ya. O günlerde Hazreti Ali işte 10 yaşında olacak ilk vahide. Demek ki Peygamber Aleyhisselam 35-36 yani Hazreti Ali efendim 4-5 yaşlarında bir çocuk anlamına geliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh daha sonraki çocukluğundaki o günleri hatırlayıp babasının bu durumunu anlatırken bakın ne diyor. Babam fakir bir yöneticiydi. Ondan daha fakir bir yönetici olmamıştır. Şimdi bu ifade önemlidir. İdarecilerin biraz varlıklı olmaları gerekiyor. Hatta sade idareci değil. Yani varlıklı insanın konuşması da rahat olur. Hani meşhur fıkradır. Hoca camide vaaz verecek. Cemaat da gelmiş. Hoca öteye bakıyor, beriye bakıyor. Kürsüye çıkmıyor. Neyse bir arkadaşı tanıdık görüyor yanına gidiyor. Üzerinde para var mı diyor. Var diyor. Biraz para alıyor ondan borç. Çıkıyor kürsüye güzelce vaaz ediyor. Efendim iniyor aşağı sonra namazdan sonra parasını iade ediyor. Diyor hayırdır yani paraya ihtiyacın vardı niye verdin? Ya diyor üzerimde para yoktu diye de niye aldın niye verdin? Diyor paralı adamın konuşması rahat olur diyor. Yani bu espridir ama benim hoşuma gider. Yani gerçekten insanın böyle bir aslında şu anda dinliler arasında sıkıntı çekenler var. Onlar en iyi bunu anlarlar yani. Eve ekmek götüremediğin zaman anlarsın bunu. O yüzden bir de idarecisin. Vatandaş geliyor senden bir şey talep ediyor. Yok diyemiyorsun yani. Hatta Peygamber Aleyhisselam peygamberlik döneminde böyle talepler olunca elinde de her şey verdiği için bir şey kalmadığı zaman sen diyor burayı takip et. Buraya bir şey gelince hemen bana gel vereyim sana diye vaat ediyordu. Vahiy geldi Peygamber Aleyhisselam'a. Allah-u Teala dedi ki varken verirsin dedi. Yoktan dedi niye vaat ediyorsun yani kendini zora sokma diye Cenab-ı Hak da ona zora sokmamasını söyledi. Yani varlıklı insan gerçekten yani bilhassa idarecilerin biraz daha varlıklı olmaları hem idare etmede rahat hareket ederler hem de yeri geldi mi elini cebine atıp katkıda bulunurlar. Bunun da örneklerini ben şahsen çok görüyorum mesela.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Ebu Talip amca maddi durumunun zor da olmasına rağmen hiçbir zaman bunu kendisine problem edinmemiş. Yani fakir olduğu için cimrilik yapmamış. Aksine kendisi için yapmadığı harcamaları etrafındaki fakirler için yapmaktan geri durmamış. Özellikle reisi olduğu Haşimoğulları. Haşimoğulları ve aynı zamanda Muttaliboğulları. Bunu ileride ifade edeceğim. Niye bunu şu anda söyledim? Bunu da ileride inşallah konu gelecek göreceksiniz. Bu efradı, halkı her zaman maddi ve manevi açıdan korumaktan, kollamaktan geri durmamıştır. Bu onun hakkında genel malumatlar verdik. Şimdi asıl hikayemize gelelim. Ebu Talip amcayı asıl meşhur eden Resulullah Aleyhisselam'ı himaye etmesidir. Ve ona destek olmasıdır. Evet. Hatırlayın şimdi. Resulullah Aleyhisselam'ın dedeleri ve ninelerini anlatırken orada ifade etmiştik. Abdülmuttalip dede vefatından bir süre önce sevgili torununu Ebu Talip'e vasiyet etmişti. Ebu Talip de babası Abdülmuttalip gibi yeğenine çok düşkündü. Onun bir yetim olması, babasından kalan bir hatıra ve emanet olması ve daha küçük yaşta olmasına rağmen üstün meziyetlere sahip olması Ebu Talip'in yeğenine kendi öz çocuklarından daha çok sahip çıkmasını sağlamıştı. Kendisine bırakılan bu emanetin üzerinde titrerdi. Sabah akşam mümkün olduğu kadar onu yanından ayırmazdı. Genellikle böyle konular işlenirken benim en çok üzüldüğüm bir de budur. Sürekli yokluk dramatizesi yapılır. Yokluk da var. Az önce gördük biraz. Ancak Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam'ı daha doğmadan babasını alıyor. 6 yaşında annesini alıyor. 8 yaşında dedesini alıyor. Ve en son işte burada görüyoruz amcası. Bunun himayesinde büyüyecek. Yani o şekilde büyüyen insanların psikolojileri bozulduğunu herkes bilir. Özellikle psikologlar bu konuda çok iddialı şeyler söylerler. Doğrudur. Ama şunu söyleyeyim. Hani kıyamet günü hesaba çekildiğimizde bozuk bir hayat sürmüşüz, kötü bir hayat yaşamışız. Cenab-ı Hak ne bu halin diye sorduğunda, ya Rabbi işte çevrem kötüydü, ortam kötüydü, kusura bakma haşa. Yani bu mazereti Cenab-ı Hak kabul etmeyecek. O zaman pedagoglar, psikologlar, sosyologlar, eğitimciler ne derlerse desinler, kişiye sosyal çevresi etkili olmakla beraber kıyamet günü bahane değildir. Cenab-ı Hakk'ın bahane diye kabul etmediğini biz dahi etmiyoruz dünya içinde. Ve örneği Peygamber Aleyhisselam. O yüzden bunu söyledim. Yani Allah-u Teala dileseydi babasını yaşatırdı, annesini yaşatırdı. Yani varlıklı Süleyman Peygamber gibi, Davut Peygamber gibi çok zengin bir peygamber olurdu. Kral peygamber olurdu. Herkese hükmederdi. Ama işte Allah-u Teala başka bir şey diledi. Son peygamberine farklı şey verdi. Kıyamete kadar bize örnek olacak. Yani şu ondan dolayı bunaldım. Bundan dolayı streslere girdim. Şundan dolayı içime kapandım. Bundan dolayı toplumdan küstüm. Devletten küstüm. Hocamdan küstüm. Öğrencimden küstüm. Arkadaştan küstüm. Annemden, babamdan, halamdan, ninemden küstüm. Kırıldım. Dedemden kırıldım. Diyenleri çok görürsünüz. Evet, bu meşhurdur yani. Evet, hepimiz biliyoruz. Sevgili yeğenine çok düşkün olan Ebu Talip amca, evet, çok düşkün olan Ebu Talip amca geceleri onu yanına almadan uyuyamaz. O yanında olmadan bir yere gitmek istemezdi. Peygamberimiz Aleyhisselam süt annesi Halime'nin evinde kalırken onun evine bolluk ve bereket getirmesi gibi Ebu Talip amcasının evine de her bakımdan bereket getirmişti aslında. Ama burada anlaşılmayan bir şeyleri açmak zorunda kalacağım. Yani sürekli yokluk değil, sürekli varlık değil. Mesela Peygamber Aleyhisselam işte başında bir bulut onu gölgelendirirdi. Meşhur rivayettir. Ama bulut sürekli yok başında. Yani sürekli güneş de yemiyor, sürekli bulut da yok. Allah-u Teala ne zaman dilerse hangi hikmete binaen baş üzerine bulut gezdirirdi. Peygamber Aleyhisselam'ın olmadığı zamanlarda, yani sofrada evde, Ebu Talib'in aile efradı topluca veya ayrı ayrı bir şey yiyecek olurlarsa doymazlardı. Yani yemek yetmezdi yani. Ama Resulullah'ın bulunduğu zamanlarda herkes sofradan karnı doyarak kalkardı. O bir kaptan süt içtiği zaman aynı kabı ailenin geri kalanı da alır içer ve tek kişilik bir kaptan bütün aile doyardı önce o içtiği için. Bu olağanüstü hali gören Ebu Talip amca, sevgili yeğeni gelmeden kimsenin sofrada oturmasına müsaade etmezdi. Oğlum gelinceye kadar bekleyin derdi. Sofra kurulunca da ona sofrada özel bir yer ayırtırdı. Ebu Talip sevgili yeğeninin sofrasına bereket getirdiğini görünce sürekli şöyle diyerek sevgisini ortaya koyardı. Sen ne kadar hayırlı ve ne kadar mübareksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yeri değil belki ama madem bunu söyledik onu da ifade edelim. Çünkü artık herhalde öyle görüyorum. Yani benim niyetim bu akrabalarda bitirmek, belli bir şey bitirdikten sonra şöyle geniş bir siyer sohbeti düşünüyorum ama herhalde ömür kifayet eder mi etmez mi Allah bilir. Niye onu söyledim? Şimdi efendim Ebu Talip amca yeğenine çok düşkün. Hanıma Fatma binti Esed aleyhisselamın annemden sonra annem dediği mübarek kadın, o da çok düşkün. Bütün kitaplar der ki işte Ebu Talip amca, burada Ebu Talip amcayı görüyoruz diye söyledim. Ama yengeye gelince onu da söyleyeceğim yenge kısmında. Ebu Talip amca çok düşkün, Fatıma yenge çok düşkün. Önce o yesin, önce onu o tatsın, önce o giyinsin, önce o yatsın, önce o kalksın. Böyle öncelik ona verildiği zaman evde diğer çocuklar arasında bir problem çıkmaz mı? Çıkar. İşte sallallahu aleyhi ve sellemin paylaşımcılığı. Yani bu çok önemli bir şey. Paylaşımcılığı bir de burada ortaya çıkar. Mesela yemekten bir lokma alır diyelim. Önce sen ye derler. Alır bir lokmayı kendi yer. Bir lokmayı amca oğluna verir mesela. Yani böyle paylaşırdı. Dolayısıyla onlar da onu çok severlerdi. Yani ben ayrıcalıklıyım diye bir duruş sergilemezdi evde aleyhisselam. Ama onun ayrıcalıklı olduğunu çocuklar da anlarlardı. Evet. Ebu Talip amca ticaretle uğraştığı için uzun seferlere giderdi. Ancak az önce ifade ettiğim gibi bazı yönetim sebebiyle gidemezdi. İşte bu gittiklerinin bir de meşhur Şam yolculuğudur. Yani Peygamber aleyhisselam o günlerde 12 yaşında filandı. Şimdi böyle bir yolculuk, yani 1,5-2'ye yakın gidiş, 1,5-2'ye yakın geri geliş, 2 ayda orada alım satım, yani hepsi 1,5 sayarsak 3 tane 1,5 ne yapar? Varın hesap edin. 4,5 dediğinizi duyar gibiyim. Yani herhalde öyle demişsinizdir. Yani bu 4,5 aylık bir sefer bu yani. Kolay değil. Yaş 12, onu götürmek istemiyordu Ebu Talip amca. Ancak aleyhisselam böyle çok ısrar edince onu götürmek zorunda kaldı. Bu uzun meşakkatli yolculukta onun çok ilginç hadiselerine hem Ebu Talip amca hem de diğerleri şahit oldular. Konumuz Peygamberimiz aleyhisselam olmadığı için oraya girmiyorum. Ben buraya girersem 4-5 bölüm bir gider. Sadece burası. Şam yolculuğu. Evet. Ebu Talip amcanın sevgili yeğeninin evlenmesi konusunda da büyük yardımı dokunmuştur. Nasıl ki bir baba kendi öz evladının evlenip mutlu bir yuva kurmasını isterse, Ebu Talip amca da yeğeninin evlenip mutlu bir yuvaya kavuşmasını bu denli arzu ediyordu. Onun için yeğeninin evlenme zamanı geldiğinde fakir olmasına rağmen bu düğünün gerçekleşmesi için elinden geleni yapmıştır. Burada Atike halayla Ebu Talip amcanın çok önemli yeri var. Atike halayı halalar kısmında göreceğiz. Bu konuya bir daha gireceğiz. Burada sadece kız istemeye gitmesi, görüşmeler yapması vesaire, bunları amcalardan Ebu Talip amcanın yaptığını biliyoruz. Evet, Ebu Talip amcanın yeğenine olan düşkünlüğü onu evlendirip vazifesini yerine getirmekte son bulmuyor tabii. O yeğenini kendi öz evladı gibi gördüğü için her ne kadar evlenip kendi evinden ayrılsa da kendi ailesinin bir ferdi olarak görmüş, hayatının geri kalan kısmında da ona sahip çıkmaya ve ve her türlü tehlikeden korumaya devam etmiştir. Nitekim bunun en çarpıcı örnekleri sevgili yeğenine risalet vazifesi verildikten sonra ona düşman kesilenlere karşı ölünceye kadar onu korumasında ve himaye etmesinde görülmektedir. Burada konu gene biraz değişir gibi olacak ama söylemek durumundayım. Biliyorsunuz Hatice annemizle evlendi peygamberimiz. Hatice annemiz çok varlıklı, çok zengin bir hanım idi. O günlerde Ebu Talip amca kısmen kendini toparlamış olsa da yine de iyi kötü bir desteğe ihtiyacı vardı. Peygamberimiz aleyhisselam Hatice annemiz ile istişare ederek defalarca, yani hani deriz ya çaktırmadan, bir şekilde yani bir malı, hani o da Hatice annem de ticaret yapıyor. Bir şekilde ya malı ucuz veriyor ona, ya bir şekilde böyle amcaya arka çıktığını görürüz. Evet, Ebu Talip amca her türlü sıkıntı ve problemlerde ilk başvurulan kişi olduğunu söylemiştik. O da elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalışın da söylemiştik. Yine yağmur konusu vardı da burada onu buraya bıraktım. Kısa bir ifade kullanayım diye. Mekkelilerin yağmursuz kaldıkları kıtlık olduğu zamanlarda Ebu Talip'e gelerek babası Abdülmuttalip'ten istedikleri gibi ondan da yağmur duasına çıkmasını isterlerdi. O da çoğu zaman sevgili yeğeni yanına alarak sırtını Kabe'ye dair ve dua ederdi. O yani aleyhisselam yanındayken o da amcasının duasına amin dediğinde mutlaka yağmur yağardı. Bu çok meşhurdur. Böyle örnekler çoktur. Evet. Şimdi en zor yere geldim. Çünkü bunu komple anlatsam İslam tarihinin aşağı yukarı ilk 10 yılı anlamına gelir. Yani sadece burası 2-3 sene sürer yani bir radyo programında. O yüzden mecburen özet geçeceğim. Resulullah Aleyhisselam kendisine verilen kutsal vazifenin gereğini yerine getirmek için geceli gündüzü çalışmış, birçok kişi İslam ile şereflemiş olmasına rağmen sevgili amcası İslam'a girmemişti maalesef. Ancak karşı çıkmamış, ne olursa olsun hep yanında olacağını söylemiş ve öyle de yapmıştı. Şimdi Resulullah Aleyhisselam yakınlarının ve özellikle bu amcasının İslam'a girmesi için gerçekten çok gayret sarf etti. Burada şunu göreceğiz. İleride ayet-i kerime gelecek söyleyeceğim. Tabi bu bugün gelmez de yani oraya sıra. Yani biz vazifemizi yapacağız. Yani güzel örnek olacağız. Güzel tebliğ edeceğiz. Yerini ve zamanında yani yerine göre konuşacağız. Ama unutmayalım ki hidayet Allah'tandır. Vazifemizi yapacağız. Hidayet boyutuna karışmayacağız. İşte aleyhisselam çok çok istemesine rağmen hidayet boyutunda Ebu Talip amca nasiplenemedi. Yetmiyormuş gibi Resulullah aleyhisselama karşı çıkan müşrikler her türlü eziyeti, işkenceyi yaptılar peygamberimize, ashabına. Onlara girmedim. Ama aleyhisselam biliyorsunuz vazgeçmedi. Vazgeçemezdi. Bazen şöyle söyleniyor, biraz üzülüyorum ben. İşte peygamber aleyhisselam sebat etti, vazgeçmedi, şöyle söyledi, böyle söyledi. Onlara ben de şimdi söyleyeceğim vaktim kalırsa. Ama peygamberlik okumayla, araştırmayla, yani dünya kazanımı ile kazanılacak bir meslek diyeyim değildir. O kesbi değil vehbidir. Ne demek? Yani kazanılmaz, Allah tarafından verilir bu görev. Ama dünyadaki vazifelerin, görevlerin en zoru risalet görevidir. Peygamberlik görevidir. Ve peygamberler de efendim o kadar eziyet, çile, işkence görürler. Ben yoruldum, bıktım, bırakıyorum bu işi deme lüksleri yoktur. Bunu bilelim. O yüzden elbette ki sebat edecekler. Burada Ebu Talip amcayı İnsan anlamakta zorlanıyor. Aynı sıkıntıları çekiyor. Sevgili yeğeninin asla yalan söylemeyeceğini çok iyi biliyor. Ona arka çıkıyor. Ama iman nasip olmuyor. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı Risalet davasından vazgeçirmek için Ebu Talib'e sürekli baskı uyguluyorlardı. Defalarca gelip gidiyorlar. İhtar ediyorlar. Ebu Talib amca ise bir yandan açıkça yeğenine sahip çıkıyor, bunu gösteriyor. Diğer bir yandan da kavminden ayrı düşmek istemiyor. Bu ihtarlar son sınırına varınca artık kaldıramadı yükü. Yeğeni ile farklı bir şekilde konuşmak zorunda kaldı. O ifadeleri buraya aldım. Bunları paylaşmalıyım sizinle. Ey kardeşimin oğlu! Kavminin ileri gelenleri bana geldiler ve şöyle şöyle deyip çok baskı yaptılar. Hem sana ve hem de bana acı. Güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme. Yani bu işten vazgeç diyemiyor da böyle kullanıyor. Şimdi iman etmediği için zannediyor ki vazgeçebilir. Peygamberin vazgeçme yetkisi yoktur. Zaten hiçbiri vazgeçmemiş. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasının bu sözlerine çok üzülüyor. Tabii ki onun bu üzüntüsü eziyetlere uğramaktan değil. Amcası Ebu Talib'i onlara karşın kendi safında göremeyeceğini sanmaktan ileri geliyordu. Yani artık herhalde müdafaa etmeyecek ve sıkıntı yaşayacağız diye. Burada eksik olan bir şey kalmasın diye onu da söyleyeyim. Ebu Talib amca, ileride gelecek o. Ama erkenden söyleyeyim, tekrar genişçe vereceğim inşallah. Bugünkü deyimle Mekke yönetimi koalisyon şeklinde yönetiliyor bugünkü deyimle. Her kabileyi birer parti düşünün. Her kabile başkanını birer parti başkanı düşünün. Kaç tane kabile var? Meşhur 12-13 kabile Mekke'de. Dolayısıyla 12-13 başlı bir idare var. Ancak hangi kabilenin fertleri, sayıları çoksa ona göre bugünkü deyimle mecliste sandalyesi olur deriz ya. İşte Ebu Talib amca Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının lideri olması itibariyle mecliste iki sandalyesi var. Yani siyasi gücü var. İşte Allahu Teala iman etmese de Peygamber Aleyhisselam'ın risalet davasına mecliste amcası ve siyasi gücünü onun emrine veriyor. Amcanın bu gücü olduğu halde Mekke müşrikleri bu gücü de aşarak çok ağır tehditler söyleyince amca da yani ben yani bu kadara baş edemem, gücüm yetmez, sana bunlar zarar verecek, bu işten vazgeç gibi ifadeler kullanınca Resulullah o meşhur sözü söylüyor işte. Ey amca, Allah'a yemin ederim ki bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, Allah onu galip kılıncaya ya da beni bu yolda helak edinceye kadar ben bu işten vazgeçmem. Bu rivayet meşhurdur. Farklı farklı birkaç kelime, farklı çeviri yapılabilir. Ebu Talib amca, bunca yaşananlardan sonra sevgili yeğeninin bir de böyle azmini ve kararlılığını görünce ona hak verdi ve söylemiş olduğu şeylerden de pişmanlık duyarak yanında olduğunu açıkça ifade etmek durumunda kalıyor. Ey kardeşim oğlu, git ve istediğini söyle. Allah'a and olsun ki seni hiçbir şeyden dolayı terk etmem. Sana olan yardımımı da kesmem. Allahu Teala peygamberini böyle bir büyük imtihana tabi tutuyor. Ama diğer taraftan da amcanın desteği var üzerinde. Yani Müslümanlar bir yerlere bir şeyi anlatabilmeleri için ekonomik güçleri olacak Müslümanın, siyasi güçleri olacak, askeri gücü olacak, eğitim öğretim gücü olacak, bir de yani bir asker yani şey böyle kabilesi çevresi olacak yani. Bu çok önemli. Bu 3-4 tane olacakları en güzel bir şekilde burada Ebu Talib amcada görüyoruz. Tabi bu kadar değil. Yani abluka boykot dönemine kadar Ebu Talip amcanın çok şeylere katlandığını ve Peygamber Aleyhisselam'ın koruma kollama adına hayatını ortaya koyduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama onun tarihe, İslam tarihinde çok önemli yeri olan meşhur ablukaya boykot esnasında ortaya koyduğu tavır gerçekten özel bir ders halinde görülecek kadar önemli mesajlar içermektedir. İşin de garibi efendim tam burada bugünkü bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum ve o ders müstakilen bir ders halinde yapılacağı için inşallah haftaya tekrar buluşmak üzere bu güzel dersi sizlerle beraber paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.